Ayrım 19. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 283. Ömer'in susturduğu yalancı Ebu Hureyre. Hazreti Ömer'in cezalandırdığı kişilerin başında Kâb-el Ahbar'ın yakın arkadaşı Ebu Hureyre vardır. Hazreti Ayşe ve Hazreti Ali gibi büyük sahabilerin de kezzap, aşırı yalancı diye damgaladıkları Ebu Hureyre'ye ihtar ve dayak cezasından sonra şunu söylemiştir Ömer: "Ya bu hadis rivayetçiliğini durduracaksın, yahut da seni geldiğin yere, Yemen'e sürerim." Ömer aynı tehdidi Ebu Hureyre'nin kaynağı ve üstadı Yahudi Kâb'a da yöneltmiştir. İlginç olan şu ki, üçüncü halife Osman bile bu iki şahsa karşı aynen Ömer gibi davranmıştır. Hatta Osman'ın bir gün minberden halka hitaben şunu söylediğini İbn Sa'd bize haber veriyor: "Ebu Bekir ve Osman döneminde bilinmeyen herhangi bir hadis rivayet etmek hiç kimse için helal değildir. Eğer Hazreti Peygamber'in şu sözü olmasaydı ben de onun çok hadis rivayet eden sahabesi arasına girmek isterdim. O şöyle buyurmuştur: söylemediğim bir sözü bana isnat eden cehennemdeki yerine hazır olsun." Ebu Reyye 34. Emevilerin Hicri 63 miladi 683 yılındaki Harre katliamında ağır işkencelerden geçirdikleri nezih sahabi Ebu Said el-Hudri, ölüm 74-693, hadis yazıp toplayanlara şu düşündürücü ve itham edici sözlerle sitem ederdi: "Onları toplayıp da musaflar haline mi getireceksiniz? Bu ithamın anlamı açıktır. Hadisleri toplayıp da yedek Kur'anlar mı oluşturmak istiyorsunuz?" Daha birçok sahabi riayetten kaçınmalarını gerekçeye bağlarken, Peygamberimizin biraz önce kaydettiğimiz tehdit edici sözünü hatırlatmaktadır. Ne ilginçtir ki Hazreti Peygamber'in kelimesi kelimesine ağzından çıktığında hiçbir tartışma olmayan, yani tam mütevatır olan bu sözün amacına varmasını engellemek ve sözün etkisini kırmak için sonraki zamanlarda akıl almaz bir şeytani oyun oynanmış, sözün sonuna bir müteammiden, yani kasıtlı olarak uydurursa kelimesi eklenmiştir. Peygamber'e yalan isnat etmenin kasıtsız olanı nasıl oluyor diye soranlar susturulmuştur. Böylece anlam, kötü niyetli olmamak şartıyla yalan rivayette bulunabilirsiniz şekline dönüştürülmüştür. Sonraki zamanlarda bu oyuna uygun şöyle bir şeytani ilkenin öne çıkarıldığını görmekteyiz: İyi niyetle teşvik ve sakındırmak maksadıyla hadis uydurmakta hiçbir sakınca yoktur. Bu şeytani oyun tüm zehrini ümmetin damarlarına ve dinin içine akıtırken, o son kelimenin hadise sonradan eklendiğini anlatmak için çok uğraşan alimler ne yazık ki melun selin önünü alamamış, şeytani tezgah bütün dehşetiyle egemenliğini yürütmüştür. Hadisin sonuna sonradan eklenen o lanetli kelime ve onunla ilgili serüven için bakınız Ebu Reyye 34-38. Muvahhid bilgin Ebu Reyye bu bahsi şu sözlerle noktalamaktadır: söylemediğim bir sözü bana isnat eden cehennemdeki yerine hazır olsun hadisinin sonuna müteammiden diye bir kelime yoktur. Büyük sahabiler, bu arada raşit halifeler, ittifakla bildirmektedirler ki o hadisin sonunda öyle bir kelime yoktur. Esasında saf akıl, iyi niyet ve ahlak o sözün sonunda böyle bir kelimenin bulunabileceğini asla kabul etmez. Yalan, bütün kötülüklerin, bütün rezilliklerin anasıdır. İster kasten söylenmiş olsun, ister iyi niyetle. Ne yazık ki hem yalan hem de iyi niyet nasıl yan yana olabiliyor ve böyle bir saçmalık Hazreti Peygamber'e nasıl isnat ediliyor diye soranlar etkisiz bırakılmış ve ümmetin kaderi yalanı kutsayanların tezgahlarına teslim edilmiştir. Ve mesela hadis kitapları içerisinde şu başlık masum bir ifade gibi sokulmuştur: El-Vaddâ-ü-Sâlihûn, hadis uyduran salih kişiler. İşe bakın. Hem salih, yani iyi ve makbul kişi, hem de peygambere yalan isnat etmiş. İşte İslam ümmetini bugünkü perişan duruma getiren sapma ve saçmalığın temelinde bu akıl ve iman dışı dayatma vardır. Onun içindir ki biz yıllardan beri şunu tekrar edip durmaktayız: İslam ümmetinin problemlerinin çözümü ekonomik veya siyasal değil, teolojiktir. İmam-ı Azam, hadisler yoluyla oynanan şeytani oyuna, tabiun devrinde karşı çıkanların başında gelir. Hazreti Ömer sünnet olarak Hazreti Peygamber'in genelleşmiş eylemlerini esas alıyor, sözlü rivayetlere itibar etmiyordu. İmam-ı Azam'ın yaptığı da işte budur. Sözlü rivayete geçerlilik tanındığında bunun nerede duracağı belli değildir. Nitekim bu serbestlik tanındığında rivayet asla durmamış ve binlerce uydurma Hazreti Peygamber'e isnat edilerek dinleştirilmiştir. Zeyd bin Sabit bir gün Muaviye'nin yanına gitmişti. Muaviye ondan hadis rivayet etmesini istedi ve oradan birini çağırarak bu rivayetleri yazmasını emretti. Adam da yazdı. Zeyd şöyle diyerek bu yazılanları imha etti. Hazreti Peygamber bize hadislerinin yazılmamasını emretmiştir. Hazreti Ali de elinde hadis bulunanların bu kayıtlarını imha ettirir ve şöyle derdi. Elinde hadis nüshaları bulunanların hemen gidip onları imha etmelerini önemle duyuruyorum. İnsanlar din ulemasının rivayetlerine uyup Rablerinin kitabını terk ettikleri için helak oldular. Hazreti Ali'nin şu icraatı ise kaynakların sayfalarında unutulmaya terk edilmiş ama tarihin zihninde kayıtlı bir icraattır. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'e isnat edilerek hadis uyduranların katlini fetvaya bağlamıştır. Kalaci, Fikhu Ali, 158-341. İslam fıkhının babası ve Irak Fıkıh Ekolü'nün sahabi hocası Abdullah bin Mes'ud, rastladığı bir hadis defterindeki kayıtları önce sildirmiş, sonra da yaktırmış ve şöyle demiştir. Allah'ın kendisine bir hadis nüshasının yerini bildirdiği bir kişi beni bundan haberdar ederse Allah'a yemin ederim ki o nüsha Hindistan'ın bir ucunda bile olsa onu gider bulur, yok ederim. Sizden önceki ehli kitap işte bu rivayetlerle helak oldu. Çünkü onlar bu rivayetlere sarılarak Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Bu alıntılar ve kaynakları için bakınız Mahmud Ebu Rey'ye 19-21. Benzeri söz ve anekdotları daha da arttırmak mümkündür. Gerçek olan şu ki, sözlü rivayete serbestlik tanındığında bunların sonu gelmemekte, herkes kendi hesabına göre her şeyi rivayet edebilmektedir. İbn Sa'd tabakatında Sa'ib bin Yezid'den şunu naklediyor. Sa'd bin Ebu Vakkas ile Medine'den Mekke'ye birlikte yolculuk etmiştim. Hazreti Peygamber'den rivayet ettiği her sözden biraz sonra vazgeçiyordu. Bunun sebebini sorduğumda şöyle dedi. Korkum şu ki, ben size peygambere izaf eten bir söz söylerim, siz ona 100 tane ilave yaparsınız. Şu çok düşündürücü ve bir o kadar da ürpertici değil midir? Hazreti Peygamber'in benim ümmetimin emini diye nitelendirdiği bir büyük sahabiden, Buhari ve Müslim gibi iki kaynakta bir tek hadis rivayeti yoktur. Sözün özü, İbnül Kayyım'ın eseri İlamül Muvakkîn ile de dile getirdiği şu gerçektir. Büyük sahabiler Hazreti Peygamber dedi ki tabirini kullanırken ürperirlerdi. Yani bu tabiri kullanmamak için rivayetten kaçınırlardı. Ebu Reyye 30. Hazreti Peygamber'i en iyi tanıyan bu insanların tavırları buyken, Peygamber'in ölümünden 150 yıl sonra kitaplaştırılan sözde hadislerin bu anlayış ve titizlik açısından bakıldığında durumları nedir acaba? Aklın ve dinin tüm verilerini dikkate alarak bu soruya verilecek cevap tektir. Bunların büyük çoğunluğu uydurulmuş yalanlardır ve ne yazık ki din, Kur'an'ın elinden alınmış, sonradan uydurulmuş bu yalanlara teslim edilmiştir. Yani ümmet, hem Peygamberimizin hem de Ebu Bekir, Ömer, Ali gibi dirayetli muvahhidlerinin korktukları felaketin kucağına atılmıştır. Hazreti Peygamber hadislerinin yazılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Sonraki zamanlarda bir diplomatik mektup dışında herhangi bir yazım ruhsatı da vermemiştir. İbn Ömer gibi istisnai bazı kişilerin bazı yazımları olduğu rivayeti ise Hazreti Peygamber'in yeni bir emrini değil, kişilerin kaçamaklarını belgelendirir. Kaldı ki o yazımların bazı dualardan ibaret olduğunu, herhangi bir dini hüküm içermediklerini kaynaklar bildiriyor. Bakınız Ebu Reyye 23. Hazreti Peygamber'in yazım yasağını kaldırması söz konusu olsaydı, ta Muaviye devrinde onun isteğiyle yazdırılan birkaç hadis, Zeyd bin Sabit gibi seçkin ve bilge bir sahabi tarafından imha ettirilip gerekçe olarak da Hazreti Peygamber bize hadis yazımını yasaklamıştır denmezdi. Anlaşılan o ki, yazım yasağı kaldırılmıştır ama bunu kaldıran Hazreti Peygamber değil, Emevi kralı Muaviye olmuştur. Şimdi akıl, din ve ilim adına şunu sormaz mıyız? Sahabe neslinden 150-200 sene sonra bunca hadis nereden, nasıl ve hangi cüret ve yetkiyle ve ne maksatla ciltler dolusu kitaplar oluşturacak şekilde ümmetin önüne çıkarılmıştır? Bunun akıl, tarih, ilim ve din incelikleriyle savunulması mümkün müdür? İşte İmam-ı Azam'ın tamamını sözle ifade etmese de icraatında esas aldığı anlayış budur. İslam tarihinin Pavlus'u Yahudi Kâb'ın komplosu. Son devir İslam din bilginlerinin özellikle Mısırlı düşünürlerin tarihin ilk Siyonisti diye andıkları ve Hazreti Ömer'in şehit edilmesinde parmağı olduğunu belirledikleri Yahudi dönmesi Kâb el-Ahbar, ölüm 32-652 kimdir? Bu haham, Hazreti İsa'ya onun ölümünden sonra inandığını söyleyip, ona sağlığında inananların tümünün önüne geçerek İncil'deki tevhid inancını yozlaştıran Pavlus'a çok benzemektedir. İkisi de Yahudidir, ikisi de intisap ettikleri dine onun peygamberinin ölümünden sonra girmişlerdir. İkisi de girdikleri dinde Yahudileştirme, paganlaştırma ve tahrif etmenin adeta alameti olmuşlardır. Siyonist haham, hiçbir engel olmadığı halde İslam dinine peygamber yaşarken değil de onun ölümünden sonra girdi. Tıpkı bozguncu ırktaşı Pavlus gibi. İbret ve dehşet verici olan şu ki, Emevi ihanetiyle kurduğu işbirliği sayesinde peygambere bütün varlığıyla yar olanların hepsinin önünde bir mevkiye ulaştırıldı. Onun avukatlığını yapanlar aradan 1500 yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen İslam dünyasında hala egemen güçlerin sözcüleri olarak kalem oynatmaktadırlar. Bu hahamın ne zaman Müslüman olduğu bile şüpheler, acabalarla doludur. Yalancılığıyla ünlü Vakıdi, ölüm 207-822, bu hahamın Peygamberimiz zamanında Yemen'e giden Hazreti Ali ile görüşerek Müslüman olduğunu yazmıştır. El-Megazi 3-1082. Ama bu rivayet itibar görmemiştir. Hazreti Ebubekir veya Ömer döneminde Müslümanlığa girdiği kabul edilmektedir. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin bu Yahudi kahinle ilgili esef verici yanlışlarına tanık olduk. Özetleyelim. 1. Hazreti Ömer, oğlu Abdullah, İbn Abbas, Abdullah bin Zübeyir gibi sahabilerle Ebu Hureyre ve Muaviye gibi kişilerin ondan yararlandığı iddia edilmektedir. Bu, şapla şekeri birbirine katan bir saptırmadır. Ebu Hureyre, Muaviye ve babası Ebu Süfyan gibi Emevicilerin ondan rivayette bulunduğu doğrudur. Dahası vardır. Bu Emevi öncüleri onu besleyip destekleyen kişilerin de ta kendileridir. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken gerçekler vardır. Bir kere Ebu Süfyan ve Muaviye sahabi değil, Müellefetül Kulüp denen zümreden insanlardır. Müellefetül Kulüp, Kur'an'ın belirlediği ayrı bir kategoridir. Bu grubu, peygamberin yüzünü gördüler diye sahabe çerçevesine sokmamıza Kur'an izin vermez. Onlar da sahabe ise, Müellefetül Kulüp kimdir? Kur'an böyle bir gruptan neden söz ediyor? Bu söz ediş anlamsız mıdır? Kur'an, o neslin ve bütün zamanların tam anlamıyla Müslüman olanları yanında henüz bu sıfatı hak etmemiş bir başka gruptan bahsediyor. Müellefetül Kulüp. Müellefetül Kulüp olanların Müslümanlık açısından durumlarını hükme bağlamak, sergileyecekleri davranışlara göre olacaktır. Sayılan Emevi ekibin davranışlarına bakarsak onların gerçek anlamıyla Müslüman olduklarını söylemek hakkına sahip olamayız. Peygamber evladını katledip İslam'ın yönetim sistemini hanedan saltanatına çevirenlerin, Hazreti Ali ve evladına İslam'ın mabedinden yıllarca lanet okutanların, gerçek anlamda Müslüman olduklarını iddia etmek her şeyden önce peygambere saygısızlık ve ashaba hakaret olur. Ebu Hureyre ise en büyük sahabilerin kezzap, ileri derecede yalancı diye itham edip takibe aldıkları, Hazreti Ömer'in ise kırbaç cezasıyla cezalandırdığı bir Yemenlidir. Haham Kâb'ın hemşerisi ve en yakın adamıdır. Tartışmasız bir Emevi meddahı, tavizsiz bir Muaviye hizmetkarıdır. Muaviye'nin sofralarından ayrılmamış, onun keyfine göre uydurduğu veya uydurulmuş hadisleri yaymaktan asla çekinmemiştir. Hayatının son zamanlarında sadece sahabe arasında değil, Medine'den Kufe'ye kadar bütün İslam coğrafyalarında yalancı diye anılır olmuştur. Şimdi bu kişiyi Ömer, İbn Abbas, Abdullah bin Zübeyir gibi seçkin sahabe ile birlikte anarak payelendirmek bir saptırma değil de nedir? Ebu Hureyre ve Muaviye, Kâb adlı hahamı yalan rivayetlerinde koruyan, destekleyen kişilerdir. Anılan öteki kişilere gelince onların tümü bu hahamı ilk zamanlarda bir bilgin muamelesinde tabi tutmuş, saygı göstermişlerdir ama kısa bir süre sonra ne olduğunu anlayarak ona karşı cephe almışlardır. Ansiklopedi maddesinde bu gerçeğe hiç değinilmemiş, Hazreti Ömer, İbn Abbas, İbn Mesud gibi bilgili, dirayetli sahabilerin bu zatı yalancılıkla, İsrailiyat hurafelerini İslam'a sızdırmakla itham eden beyanları vardır. Onca kaynağa rağmen bu beyanların bir tanesine bile yer verilmemiştir. Yani ilim adına açıkça saptırmaya gidilmiş, bazı çevreler hesabına karartmalar yapılmıştır. 2. Haham'ın önceleri İsrailiyat kıssalarını hadisler içine kattığı, daha sonra devlet başkanı tarafından görevlendirilmeyen kişilerin kıssa anlatmasını yasaklayan bir hadisi görünce bundan vazgeçtiği bildiriliyor. Bu sözler yalan içinde yalandır. Bu söz bir kere peygambere iftiradır. Peygamberimiz Beni İsrail kıssalarının anlatılmasını devlet başkanı izin verdiğinde caiz görecek, başkaları için yasaklayacak, öyle mi? Bu iddiayı peygambere dayandırmak ne büyük bir kötülüktür. İddianın amacı belli. Kıssacılığı başlatan Emevi despotu Muaviye'dir ve bunda hiçbir İslam aliminin kuşkusu yoktur. İşte Muaviye'nin bu kötülüğüne altyapı hazırlamak için uydurulmuş bir hadis pazarlanıyor ve Diyanet Ansiklopedisi yazarı bu Emevi pazarcılığına destek veriyor. İkincisi, haham o rivayetlerden asla vazgeçmemiştir. Açtığı yara, verdiği ıstırap o günde, bugün de Müslümanların canını yakmış, dinlerini kirletmiştir. 3. Buhari'nin kitabında ondan rivayet edilen hadis bulunduğu söylenerek bu yolla onun dokunulmazlığı ispatlanmaya çalışılmıştır. Buhari'nin tavrı kanıt ise İmam-ı Azam'ı zındık veya kafir ilan etmeniz gerekir. Çünkü Buhari İmam-ı Azam'ı güvenilmez adam ilan etmiş, onun tek bir rivayetine bile yer vermemiş, bununla da yetinmeyerek büyük imamı küfür üzere ölmekte itham etmek zulmüne bulaşmıştır. Ama aynı Buhari, Siyonist hahamı güvenilir bularak ondan rivayette bulunmuştur. İlginçtir, hahamdan yapılan bu rivayet, Müellefetül Kulub'dan Ebu Süfyan ile oğlu Muaviye'nin yaptığı bir açıklamanın içinde yer almaktadır. Yani şıracının şahidi bozacıdır. Ehl-i sünnetin inanç ve amelde baş imamı olan Ebu Hanife'yi güvenilmez adam, hatta imansız adam ilan eden Buhari'nin Kâb hahamından rivayette bulunması, Siyonist hahamı aklamanın değil, Buhari'nin ne tip bir zihniyeti temsil ettiğinin belgesidir. Şu tablo bile göstermeye yeter ki Buhari, İslam ümmetinin yıkımına yol açmış çok ciddi bilgi kirlenmelerine öncülük yapan bir kişidir. Buhari'nin Emeviciliği yanında Yahudiciliği de dikkat çekmektedir. İmam-ı Azam'ı cehenneme göndermek için elinden geleni ardına koymayan Buhari, bakıyorsunuz İsrailiyat hurafelerinin İslam'ı İstilasında önemli isimlerden biri olan Abdullah bin Selam, ölüm 43-663 adlı Yahudi dönmesini, Hazreti Peygamber'in cennetle müjdelediği kişiler arasına koymaktan çekinmiyor. Buhari, Menakubül Ensar 19. İslam araştırmalarının ünlü isimlerinden biri olan Horowitz, bu yakıştırmaların sonradan ortaya sürüldüğünü kaydetmektedir. Horowitz'in iddiası doğrudur veya değildir ama Buhari'nin Yahudi dönmelerine reva gördüğü saygı ve itibarı, Ehl-i Sünnet inancının önderi İmam-ı Azam'a reva görmediği tartışmasızdır. Ansiklopedi maddesinde hahamı desteklemek için bir bozacı tanık daha bulunmuş İbn Hibban. Bakınız İbn Hibban, El-Sikat, ilgili madde. İbn Hibban'ın nasıl bir İmam-ı Azam düşmanı olduğunu bu eserin ilgili sayfalarında göstermiş bulunuyoruz. Hahamı güvenilir ilan edenlerden biri de İbn Hibban'dır. Dikkat edilmelidir ki İmam-ı Azam'a sövüp sayanlarla Yahudici ve Emevicileri destekleyen hatta kutsayanlar aynı kişilerdir. Ansiklopedi maddesinde Buhari Şarihi Nevevi'nin haham hakkındaki güvenilir olduğu hususunda ittifak vardır sözü de hemen kayda geçirilmiştir. Biz de hemen ifade edelim, Nevevi yalan söylüyor. Nevevi, ölüm 676-1277, eserinin bir kısmını şerh ettiği Buhari'nin yalan ve itham değirmenine su taşıyor. Siyonist Kâb'ın güvenilir olduğu yolunda asla ittifak yoktur. Tam aksine onun yalancı bir sahtekar olduğunda ittifaka yakın beyanlar vardır. Nevevi, hahamı destekleyen beyanına sahabeden Ebu Derda'nın bir sözünü dayanak yapıyor. Unutmayalım ki Ebu Derda da hahamın yandaşlarından biridir ve bu Ebu Derda, Hazreti Ayşe'nin yalancılıkla itham ettiği kişilerden de biridir. Nevevi'nin dediği doğru ise Hazreti Ömer, İbn Mesud, İbn Abbas gibi sahabelerin yalan söylediğini kabul etmemiz lazım. Diyanet İslam Ansiklopedisi yazarı bunu kabul edebilir mi? Anılan maddeyi yazan kişinin hadisçi olduğunu biliyoruz. Hadis ilmi kurallarından biri de şudur. bir ravinin birçok tadili övgüye layık yanı ifade edilse ve mesela bir tane de cerh güvenilmezlikle itham yanı olsa, o ravi makbul olmaktan çıkar. Herhangi bir şekilde bir kere bile yalanla itham edilmişse bir daha hiçbir rivayetine güvenilemez. Hahamın doğruluğu hakkında ittifak var diye bağırmaları bunlardır. Çünkü itham ve cerhten söz ettiğinizde hahamın hiçbir beyanına güven isteyemezsiniz. O güveni yitirdiğinizde ise geleneksel uydurmacılığın kaybı çok büyük olur. Buna karşı tedbir almak için bilinen şeytani yöntemleri ustalıklı bir biçimde işletiyorlar. Bu saptırmaları neden ve niçin yapıyorlar? Bir Siyonist dönmeyi savunmak için değil elbette. Kur'an'ın üstüne çıkardıkları hadis adlı bazı uydurmaların yara almaması için yapıyorlar. Çünkü bu uydurmaların sorgulanmasını başlatacak gedik bir kere açıldı mı, arkasının nasıl geleceğini çok iyi biliyorlar. Yalanın saltanatını payidar kılmak kolay değildir. Can havliyle direnmelerinin sebebi bu gerçeği bilmeleridir. 4. Ansiklopedi maddesi, Siyonist hahamın iç yüzünü ortaya çıkaran çalışmalara imza atmış Muhammed Reşit Rıza, Ahmet Emin, Mahmud Ebu Reyye gibi Mısırlı dev bilginlikleri aşırılıkla itham etmektedir. Kâb el-Ahbar'ın sahabe içindeki yandaşlarına ve ravilerine de dikkatle bakmalıyız. Abadile, Abdullahlar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Ömer, Ebu Hureyre, Muaviye, Enes bin Malik. Abdullah bin Abbas bu hahamın ne olduğunu kısa sürede görmüş ve ona karşı tavrını değiştirmiştir. Ötekilere gelince onların tümü hem sahabe nesli tarafından hem de İmam-ı Azam tarafından bir biçimde eleştirilmiş kişilerdir. Abdullah bin Amr, Hazreti Ali'ye düşman, Muaviye'ye sadık dost bir adam olan Amr bin As'ın oğludur. Abdullah bin Ömer ise babası Hazreti Ömer'in aksine hurafeye ve İsrailiyata düşkünlüğü yanında kaypaklığı ve hurafeciliği ile bilinen bir kişidir. Enes bin Mali'ye gelince bu saygın sahabinin ömrünün son yıllarında dengelerinin bozulduğu, doğru ile eğriyi karıştırır bir zihin açısı içine girdiği bilinen bir gerçektir. Bunun için olacak İmam-ı Azam onunla görüştüğü halde ondan gelen rivayetlere itibar etmemiştir. Siyonist hahamın İslam'a uydurma hadisler yoluyla vurduğu darbeyi, Müslim bin Haccac'ın Büsr bin Said'den naklettiği şu tespit çok güzel anlatmaktadır. Allah'tan korkun ve hadis konusunda titiz davranın. Allah'a yemin ederim ki biz Ebu Hureyre ile oturduk da o bir yandan Hazreti Peygamber'den rivayette bulunurdu, bir yandan da Kâb el-Ahbar'dan ve kalkar giderdi. Sonra bakardım ki o meclistekiler peygamberden yapılan rivayeti Kâb'a, Kâb'dan yapılan rivayeti Hazreti Peygamber'e mal ederek yayarlardı. Ebu Reyye 176. Hazreti Ömer, haham Kâb'ı önceleri alim diye önemsemiştir. Ancak kısa bir süre sonra bu adamın hadis rivayeti yoluyla İslam'a aşılmaz fitneler soktuğunu anlamış ve onu hadis rivayetini durmaması halinde geldiği yere süreceğini söyleyerek tehdit etmiştir. Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe bu hahamın rivayetlerine taşıyıcılık yapan Ebu Hureyre'yi kezzap, yoğun yalan söyleyen adam ilan etmişlerdir. Kâb'a önceleri itibar edip sonra onun Yahudilik propagandası yaptığını fark edenlerden biri de İbn Abbas oldu. Kur'an'a ters sözleri hadis diye rivayet eden haham için şöyle diyor İbn Abbas. Yalan söylüyor, Yahudiliğini asla bırakmıyor. Ömer bu adamı yalanları yüzünden kırbaçlatmış ve ona şu ihtarı yapmıştır. Yahudiliğini bizden uzak tut. Ebu Reyye 138-140. Halife Ömer, Kâb'ın Kudüs'teki mescid içinde yer alan taşla ilgili sözlerinin yayılması üzerine de şunları söylemiştir. Sen Yahudilikle bu işi karıştırıyorsun ey Yahudi çocuğu. Ebu Reyye 139. Bu kaya ortada çırılçıplak duruyordu. Ömer, Osman, Ali hatta Muaviye döneminde öylece durdu. Abdülmelik bin Mervan zamanında üstüne bir kubbe yapıldı ve adı da Kur'an'daki Mescid-i Aksa tabirine uysun diye değiştirildi. İşte o günden sonradır ki bu mescitle ilgili hadisler uydurulmaya başlandı. Uydurmaların başını yine Ebu Hureyre çekmiştir. Ayrıntılar için bakınız Ebu Hureyre 142. İşin esasına bakılırsa o mescidin adının da o kayanın da Kur'an'daki Mescid-i Aksa tabiriyle hiçbir ilgisi yoktur. Kudüs'te o dönemde bulunan mescidin adı Beytül Makdis'tir. Kur'an ayeti indiğinde orada Mescid-i Aksa diye bir mescit yoktu. Kur'an indiği zamanki Mescid-i Aksa, Mekke civarındaki bir mescidin adıdır ki, Hazreti Peygamber zaman zaman o mescide gider ibadet ederdi. Bu gerçek son zamanlarda yapılan araştırmalarla belgelenmiştir. Ayrıntılar için bakınız Öztürk, cevap veriyorum 2'ye 34 ila 42. İslam ansiklopedisi maddesi ise bunlara asla temas etmiyor ve üstelik Hazreti Ömer ondan faydalandı diyebiliyor. Şam'ın üstünlüğüne ve İsa'nın Şam'da ineceğine Deccal'a ilişkin rivayetlerin tümü de Ka'b ve Ebu Hureyre kaynaklı uydurmalardır. Muaviye Şam'ı karargah yapınca Ka'b ve Ebu Hureyre'ye bu kentle ilgili hadis uydurmaları için gerekli her türlü teşvik ve desteği verdi. Şam, Muaviye zamanında bu uydurmacıların karargahı haline gelmişti. Ebu Hureyre 143-144, 152-155. Hadislerin yazılmasını engelleyerek Ka'b'ın adeta hayat damarını kesen Hazreti Ömer, Yahudileri Arap Yarımadası'ndan çıkaran lider olarak da şeytan kahinin kin ve düşmanlığına maruz kalmış ve sonunda onun kurtardığı bir komplo ile öldürülmüştür. Kaynakların Ka'b ile Ömer arası ilişkileri aktaran satırlarını dikkatle inceleyenler, bu Siyonist ajan hahamın içinde Ömer'e yönelik nasıl bir kin tufanı taşıdığını anlamakta asla gecikmezler. Ömer, bir gün eşi Ümmü Gülsüm'ü ağlarken gördü ve sebebini sordu. Şöyle dedi Ümmü Gülsüm: "Ey müminlerin emiri, şu Yahudi Ka'b senin cehennem kapısı önünde durduğunu söylüyor." Ömer'in cevabı şu oldu: "Allah Allah, ben de Allah'ın beni iyi insanlardan biri olarak yarattığını umuyordum." Ve ardından Ka'b'ı çağırttı. Ömer'in huzuruna gelen Ka'b, onun konuya ilişkin sorusu karşısında ayaklarının bağı çözülmüş olacak ki şu Yahudi kırtmasına başvurdu: "İzin verin anlatayım. Zilhicce ayı sonundan itibaren cennete gideceksin. Tevrat'ta gördüm ki sen ölünceye kadar cehennemin kapısında durur, insanların oraya sokulmasını önlersin. Sen ölüp cennete gidince insanlar ister istemez cehenneme girecekler. Ta kıyamete kadar." Şu saçmalığa bakın. Yahudi kahin böylece hem Ömer'i pohpohluyor hem de yakında öleceğini haber veriyordu. Çünkü onu katledecek komplonun öncülerinden biri kendisiydi. Nitekim dediği gibi de oldu. Ömer katledildi. Bu cinayetten en çok yarar görenler ise bu Yahudi Ka'b ile onun bir araç gibi kullandığı İsrailiyat nakilcisi Ebu Hureyre oldu. Ebu Hureyre bunu açıkça ifade etmiştir. Yahudi Ka'b'ın Ömer'in katlindeki rolü. Son yüzyılda yapılan bazı araştırmalar, Hazreti Ömer'in şehit edilişinde tarihin ilk Siyonisti olarak anılan Ka'b el-Ahbar'ın parmağı olduğu ve buna yol açan sebeplerin başında da Ömer'in uydurma hadislere karşı sert tavrının yer aldığı ifade edilmektedir. Mısır eksenli bu araştırmaların öncü isimleri Reşit Rıza, ölüm 1935, Ahmet Emin, ölüm 1954, Mahmud Ebu Reyye, ölüm 1970 olarak anılabilir. Ebu Reyye'nin bize göre 20. yüzyılın en önemli kitaplarından biri olan Adva Ales-Sünnetil Muhammediye adlı anıt eserinde şu başlık vardır: Ömer'in katli ve Ka'b'ın bundaki rolü. Rahmetli Ebu Reyye'nin bu başlık altında verdiği bilgilerin bir kısmını değişik vesilelerle bu eserin sayfalarına aktarmış bulunuyoruz. Ebu Reyye'nin verdiği bilgilerden anlaşılıyor ki, Ömer devrinde Müslümanlığa giren Ka'b, yanına çekip etkisi altına aldığı Ebu Hureyre, Abdullah bin Amr bin el-As, hatta bir ölçüde İbn Abbas ve İbn Ömer gibi sahabiler aracılığıyla sürekli rivayet ettirdiği hadislerle, İslam'ın çehresini değiştirmeye başladığında Ömer işe müdahale etmiştir. Ömer, önceleri Müslümanlığa samimi gözüyle baktığı bu kurnaz kahin hahama itibar göstermiş ama bir süre sonra onun gizli maksadını anlayarak kontrol altında tutmaya başlamıştır. Yemenli Yahudiler ve Şam ekibi. Yahudi Ka'b'ın geldiği yer, unutmayalım ki, kendisi gibi rivayet makinesi olan Ebu Hureyre, Vehb bin Münebbih, Abdullah bin Selam ile aynı yerdir, Yemen. Bu saydığımız ekibe Yemenli Yahudiler ekibi demekte hiçbir sakınca görmüyoruz. Bu Yemenli ekibin ikinci ortak özelliği de sonraki zamanlarda Muaviye'nin talebi istikametinde bir Şam ekibi oluşturmaları ve Muaviye'nin hizmetinde çalışmalarıdır. Ka'b, Ömer'in tehdidine uğrayıp fazla konuşamaz hale gelince halife aleyhine oluşturulmuş ve veya bizzat kendisinin oluşturduğu bir gizli cemiyeti harekete geçirdi. Tam bir Yahudi komploculuğuydu bu. Bu cemiyette Ömer'in eseri olan Kadisiye Savaşı'nın tutsaklarından İranlı komutan Hürmüzan ile yine bir İranlı esir olan ve Ömer'in katlinde kullanılan Ebu Lülü'ye de vardı. Ebu Lüleye'nin esas adı Firuz'du. O, komutanı Hürmüzan'ın yönettiği gizli cemiyetin üyesi oldu ve kendilerini kölelik mevkiine düşüren Ömer'den intikam almak üzere gün kolladı. Ebu Lüleye, Ömer'i şehit ettiği sırada Muhire bin Şube'nin kölesiydi. Anlaşılan o ki, anılan cinayet cemiyetinin beyin adamları Yahudi Kâb ile İranlı Hürmüzan, tetikçi üyeleri ise Kadisiye Savaşı'nda esir edilip sonra da köleleştirilen İranlı unsurlardı. Bizzat Hürmüzan, önemli bir komutan olmasına bakılmaksızın köle yapılmıştı. Oysa ki o, Kadisiye Savaşı'nda başkomutan olan Vezir Rüstem ordusunun sağ kanat komutanıydı. Rüstem yenilince Hürmüzan sağ kalan askerlerle savaş alanından kaçmıştı. Müslüman ordusu onu takip ederek bir süre sonra yakaladı ve askerleriyle birlikte esir edip Medine'ye getirdi. Bütün kanıtlar göstermektedir ki, Ömer'in Ebu Lüleye eliyle öldürülmesi bir tertipli çalışmanın sonucudur. Bu tertipte başı, devleti çökertilen, tahtı darmadağın olan İran'ın Araplara kin ve düşmanlıkla dolu komutanı Hürmüzan çekmiştir. Tertibin amacına varmasında Yahudi Kâb'ın katkısının rolü de büyük olmuştur. Bunun aksini düşünmek cehalete yenik düşenlerin başkasının tevasül edeceği bir iş değildir. Ebu Reyye 128. Üç büyük yozlaştırma. İslam tarihinde büyük yozlaştırmalar tarih sırasıyla üç tanedir. 1. Yahudi yozlaştırması. Bunun öncüsü Siyonist Haham Kâb, önleyicisi ise Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer, İslam tarihinde ilk Yahudileştirme hareketini önledi ve bunu hayatıyla ödedi. 2. Arap-Emevi yozlaştırılması. Bu yozlaştırmanın öncüsü Muaviye, buna karşı çıkan ise İmam-ı Azam'dır. Büyük İmam da tıpkı Hazreti Ömer gibi bu karşı çıkışın faturasını hayatıyla ödedi. 3. Ilımlı İslam yozlaştırması. Günümüzde sahnelenen ve henüz yaşanmakta olan bu yozlaştırma, Yahudi-Hristiyan karması bir güdümün yozlaştırmasıdır. Bu üçüncü süreç devam etmektedir. Umarız Müslümanların kaderi artık yüzlerine güler ve bu son yozlaştırma sürecine karşı çıkış başarılı olur. 19. ayrımın sonu, sayfa 297.